Ayrım 12. Malta sürgünleri. Bilal Nevşimşir. Sayfa 179. Sivas'tan İstanbul'a. Erzurum ve Sivas kongrelerinin ikinci adamı Rauf Bey, Orbay ise son Osmanlı meclisine bir çeşit tuzak hazırlamış olduğu görüşünde değildi. Tersine meclisi İstanbul'da toplamakla İngilizlere bir tuzak hazırladıklarını ileri sürer. Rauf Bey'in olayların çok arkasından yayımlanan anılarında söylediklerine göre meclis İstanbul'da toplanmakla İngilizler kışkırtılmış olacaklar, meclisi basacaklardı ve bundan Kurtuluş Savaşı için yararlanılacaktı. Rauf Bey İngilizlere karşı bu tuzağın 1919 Kasım'ında komutanlarla birlikte Sivas'ta yapılan toplantıda Kazım Karabekir Paşa ile görüşüldüğünü şöyle anlatır. Merkezi hükümetin Millet Meclisi'nin Anadolu'da toplanmasına razı olmayarak behemihal İstanbul'da toplanmasını istediğini öğrendik. Bunun üzerine son ve kesin karar verilmek üzere Sivas'ta 28 Kasım 1919 günü Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında Kazım Karabekir, Ali Fuat Paşalarla öteki komutanların da huzuru ile bir toplantı yapıldı. Kazım Karabekir Paşa fikrinde şöyle ısrar etti. Milli hükümetin muvaffakiyetle kurulması için meclisin evvela İstanbul'da toplanması zaruridir. Bu meclisin ömrü ve istikbali yoktur. Meclis toplandı diye İtilaf Devletleri hakkımızda verdikleri kararı değiştirecek değillerdir. Aksine Kuvayi Milliye'nin muhasalası sayacakları mebusları bilhassa İngilizler ilk fırsatta yakalayıp süreceklerdir. İşte o gün milli hükümetin en iyi şekilde kurulabileceği gündür. Kazım Karabekir Paşa makul konuşuyordu. Sözlerini bitirince ben sordum. Demek İstanbul'da Mebusan Meclisi'ni İngilizler basıp mebusları tevkifle sürerlerse, milli hükümetin kurulmasına kat'i karar verip kolaylıkla muvaffak olacaksınız. Karabekir Paşa şu karşılığı verdi. Bu soruyu en basit bir yurttaşa sorsanız vereceği karşılık evetten başka bir şey olamaz. Ben tekrar sordum. Peki ya İngilizler tahmininizin tersine hareketle meclisi basmazlarsa? Kazım Karabekir Paşa buna da şu karşılığı verdi. Bence bu mukadderdir. %80'i zaten Anadolu'dan giden mebusları Kuvayi Milliye'nin müdrik kuvvelidir diye ortadan kaldırmak, hele İngilizler gibi bir düşman için gayet tabii bir düşüncedir. Tahminimin tahakkuk edeceğine emin olunuz. En geç kabul edilmeyecek bir sulhu reddedişimizde bunu yapacaklardır deyince ben dayanamadım. O anda zihnimde peyda olan bir fikri açığa vurmak zaruretini duyarak dedim ki, İngilizlerin bunu yapmamaları ihtimaline karşı bu işi behemihal tahakkuk ettirmek için ben tehlikeyi kabul ediyorum. İstanbul'a meclise gideceğim ve dediğiniz olmazsa Anadolu'da milli hükümeti kurmaya muvaffak olmanız için meclisin ortasında bomba patlatarak kendimi feda edeceğim. Kazım Karabekir Paşa ani bir hareketle koltuğundan kalkarak karşıma geldi ve yüksek alnınızdan bir kere daha öperim diye büyük bir samimiyetle boynuma sarıldı ve şu sözleri söyledi. Milli kahramanlıktan çekinmeyeceğini emsaliyle bildiririm. Siz gidiniz fakat orada acele etmeyiniz. İngilizlerin bu işi kendiliklerinden yapacaklarından şüpheniz olmasın. O zaman alacağımız Rauf da hapsedildi. İstanbul'dan sürüldü haberi benim de ruhumda yaralar açar. Sana çok acırım. Fakat sen vatanseverlik heyecan ve aşkıyla milli hükümetin doğuşuna mühim bir amil olursun. Evet, bu işi başarmak için sen yetersin. İstanbul'a git, diğer arkadaşlar ve bilhassa Mustafa Kemal Paşa burada kalmalı. İstanbul'a gitmemelidirler. İşte bu suretle Kazım Karabekir Paşa'nın teklifi ittifakla kabul edildikten sonra ben, seçildiğimiz takdirde arkadaşlardan yalnız Hüsrev Gerede ile birlikte İstanbul'a gitmeyi uygun buldum. Rauf Orbay'ın hatıraları, yakın tarihimiz cilt 3, sayfa 181, 182 ve 208. Yakın tarihimiz dergisinin Rauf Orbay'ın ağzından dinleyip naklettiği bu konuşma pek inanılacak gibi görünmüyor. O toplantıda hazır bulunanlardan Atatürk, Karabekir, Cebesoy ve Mazhar Müfit Kansu'nun anılarında da böyle bir konuşma geçmiyor. Karabekir Paşa'nın meclisin Anadolu'da toplanmasına karşı çıkmasının milli hükümeti bir an önce kurdurmak kaygısından ileri gelmediği, tersine İstanbul'la ilişkilerin kesileceğinden, Anadolu'da bir hükümet kurulacağından ürktüğü anlaşılıyor. Karabekir Paşa anılarında şu fikirleri ileri sürdüğünü yazıyor. 1. Mebuslar istediğimiz yere gelmez de İstanbul'da ekseriyet teşekkül ederse pek mahcup oluruz. 2. Ekseriyeti Anadolu'da toplamaya muvaffak olsak dahi yer yer istilalar İstanbul hükümetiyle mücadeleler neticesi milli birliğimize hakim olmayı pek şüpheli kılar. 3. Milli bir hükümet etrafında halkımızı toparlayabilmek için meclisin evvela İstanbul'da toplanması lazım ve bizim için de faydalıdır. Mustafa Kemal Paşa'ya isticalin her şeyi mahvedeceğini tekrar izah ettim. K. Karabekir, İstiklal Harbimiz, 2. Baskı, sayfa 361-362. Atatürk ise Kazım Karabekir Paşa anlaşılıyor ki hükümeti darıltmayalım, İngilizleri kızdırmayalım diye saman altından su yürütmek istiyor demiştir. Mazhar Müfit Kansu, Atatürk'le beraber cilt 2, sayfa 449. Cebesoy da İstanbul'la ilişkilerin kesileceğinden Karabekir Paşa'nın kaygıya kapıldığını söyler. Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, sayfa 254. Yukarıda verilen konuşmaya bakılırsa, Rauf Bey'in İstanbul'un işgalini, meclisin basılmasını, kendisinin Malta'ya sürülmesini adeta dört gözle beklediği sonucu çıkabilir ki, gerçek bu değildir. İngiliz belgelerinde de bunu doğrulayacak bir şeye rastlayamadık. Yalnız şu var ki, Rauf Bey kendisini öne atabilmiş bir kişidir. İstanbul Meclisi 12 Ocak 1920 günü açılır, Rauf Bey bu mecliste Sivas mebusudur. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin heyeti temsiliye üyesidir. Erzurum milletvekili seçilen Atatürk, İstanbul'a gelmediğine göre Rauf Bey bir bakıma Osmanlı Meclisi'nde Atatürk'ün vekili gibidir. Mecliste 140 kadar milletvekili vardı. Bunların 80 kadarı Kuvayi Milliyeci görünür. Atatürk, mecliste güçlü bir müdafaa-i hukuk grubu kurulmasını ister. Bu grubun kurulmasını da Rauf Bey'den bekler. İstanbul'a varınca Rauf Bey, Felah-ı Vatan adlı bir grup kurar. Atatürk müdafaa hukuk grubu yerine başka adlı bir grup kurulmuş olmasına üzülmüştür. Sonra Felah-ı Vatan grubu tam bir disiplinli grup da olamamıştır. Grupta birçok konularda fikir ayrılıkları belirtilmiştir. İstanbul'a varınca milletvekilleri çeşitli etkiler altında kalmışlar, Atatürk'ü oldukça düş kırıklığına uğratmışlardır. Bütün bunlara rağmen Rauf Bey, İstanbul'da Kuvayi Milliyeci mebusların yine de başı durumundadır ve ateş hattında sayılabilir. İngilizlerin ilk yakalamak isteyecekleri milletvekillerinin başında Rauf Bey bulunur. O güç koşullar altında özveriyle kendisini öne atabilmiş olan bir Türk büyüğü saygıyla anılmaya değer. Son Osmanlı Meclisi'nin ömrü kısa olmuştur. Meclis sadece 12 Ocak ile 16 Mart 1920 günleri arasında çalışabilmiştir. Bu 3 aylık süre içerisinde söz gelişi barış antlaşmasını onaylayıp onaylamamak gibi yaşamsal bir sorunla karşı karşıya kalmamıştır. Kalsaydı Felah-ı Vatan grubunun tutumu ne olurdu kesinlikle bilinmez. Yalnız bu grup yine de önemli bir iş başarmıştır. 28 Ocak günü yaptığı gizli toplantıda Misak-ı Milli'yi kabul etmiştir. Milli Misak 17 Şubat günü açık oturumunda oya sunulmuş, alkışlarla kabul edilmiş ve ondan sonra da Türk Kurtuluş Savaşı'nın amacı olmuştur. Milli Misak'ın meclise kabul ettirilmesinde de Rauf Bey'in tarihsel rolü olmuştur. Bu arada müttefiklerin baskısıyla Harbiye Nazırı Cemal Paşa, Mersinli ile Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa, Çobanlı 21 Ocak 1920 günü istifa etmek zorunda kaldılar. Türkiye üzerinde müttefik saldırısı yeniden artmaya başlamıştır. 3 Mart günü Ali Rıza Paşa kabinesi istifa etmiştir. Yeni kabineyi 8 Mart'ta Salih Paşa kurmuş, damat Ferit Paşa hemen sadrazamlığa getirilmemişse de artık Osmanlı Meclisi'ni kara günler bekliyordu. Bir hafta sonra İstanbul işgal edilecek, meclis basılacak, başka mebuslarla birlikte Rauf Bey de Malta'ya sürülecekti. İstanbul'un işgali. İngilizler İstanbul'u işgal etmeyi daha 1918 yılı sonlarında düşünmeye başlamışlardı. Eyleme geçme niyeti ise 1920 yılının ilk aylarında görülür. İstanbul'u işgalle milliyetçileri yakalayıp sürme kararı birlikte düşünülüp uygulanmıştır. Müttefikler açısından bu kararın oluşturulmasına kısaca bir göz atalım. 6 Şubat 1920 günü İngiliz Yüksek Komiseri Maraş'taki çarpışmalarla milliyetçilerin doğrudan doğruya İtilaf Devletleri'ne karşı saldırıya geçmiş olduklarını, Türkiye'deki durumun yepyeni bir döneme girdiğini Londra'ya bildirir. Yüksek Komiser, meclisin açılmasıyla birlikte seçkin milliyetçi liderlerin İstanbul'a geldiklerini, müttefiklere meydan okuyan konuşmalar yaptıklarını da ekler ve acımasız barış antlaşmasını Türklere kabul ettirebilmek için kuvvet kullanmak gerektiğini söyler. Bilal Nevşimşir, İngiliz belgelerinde Atatürk 1, sayfa 366-368. Bir hafta sonra Amiral de Robek bu düşüncelerini yenileyip perçinler. Karargahlarını Sivas'tan Ankara'ya kaydıran milliyetçilerin propaganda bakımından güçlendiklerini, 13 Ocak'ta açılan parlamentonun milliyetçi hareketin İstanbul'da siyasal parçası durumunda olduğunu, Mustafa Kemal Paşa dışında milliyetçi liderlerin İstanbul'da toplandıklarını ve mitingler düzenlendiğini, milliyetçilerin hükümet içinde kendilerinden yana nazırların bulunmasına önem verdiklerini bildirir ve şunları ekler. Cemal ve Cevat Paşaların istifa ettirilmeleriyle müttefikler savaşın ilk raundunu kazanmışlardır ama Türklere sert barış koşullarını kabul ettirebilmek için milliyetçilere karşı silah kullanmak gerekecektir. İbit sayfa 371-375. 19 Şubat günü de Robek, Babali üzerine sert bir baskıda bulunur. Mustafa Kemal'in emriyle Maraş'ta çarpışmalar olduğunu, Türklerin İzmir bölgesinde Min hattına uymadıklarını, Gelibolu yakınındaki Akbaş cephane deposunun soyulduğunu, bütün bunların müttefiklere karşı saldırılar olduğunu, Yunanlılara karşı çarpışmaları da müttefiklere saldırı saydığını bildirir ve hükümetinin de sorumlu tutulacağını ekler. İbit, sayfa 381-384. Müttefik devletler Dışişleri Bakanları 28 Şubat 1919 günü Londra'da yaptıkları ortak toplantıda ilk kez İstanbul'un işgalini ve bazı kimselerin tutuklanmasını görüştüler. Bir karar vermeden önce İstanbul'daki yüksek komiserlerin fikirlerini sordular. Sayfa 410-411. Ertesi gün İngiliz ve Fransız yüksek komiserleri konuyu görüştüler ve Türklere barış koşullarını kabul ettirebilmek için İstanbul'un işgali gerektiğine karar verdiler. General Min de bu görüşü benimsedi. İtalyan yüksek komiseri toplantıya çağrılmadı. Sayfa 413-414. 3 ve 5 Mart günleri müttefik devletler, dışişleri bakanları, İstanbul'un işgali ve milliyetçi liderlerin tutuklanmaları konularını yeniden uzun uzun görüştüler. Görüşmelerde Fransa, İngiltere'nin tam yanında yer aldı. İtalya biraz daha isteksiz davrandı. Türklere barışı kabul ettirebilmek için İstanbul'un işgali ve milliyetçi liderlerin yakalanmaları ilke olarak kabul edildi. Sayfa 414-422-429-439. 6 Mart günü Lord Curzon, Amiral de Robeck'e özetle şunları telledi. Türkiye ile yapılacak barış antlaşmasında Çatalca'ya kadar Trakya ile İzmir'in Yunanistan'a verilmesi, Boğazların uluslararası kontrol altına alınması, bağımsız bir Ermenistan devleti kurulması ve belki Kürdistan'ın da tanınması hükümleri bulunacaktır. Bunları Türklere kuvvet yoluyla kabul ettirebilmek için İstanbul işgal edilecek, Mustafa Kemal Paşa'nın azledilmesi istenecektir. Sayfa 441. 10 Mart günü Müttefik Devletler Dışişleri Bakanları Londra'da İstanbul'un işgali konusunu son bir kez daha görüştüler ve kesin karar verdiler. Bu toplantıda Yunanistan Başbakanı Venizelos da bulundu. İngiliz ve Fransız delegeleri İstanbul'un işgaliyle birlikte meclisin dağıtılması, sivil yönetime el konulması ve milliyetçi liderlerin yakalanmalarını savundular. İtalya Dışişleri Bakanı İstanbul Meclisi dağıtılınca Anadolu'da bir meclis toplanabileceğini belirtti ve bir savaş harekatı biçimi alacak şekilde İtalya'nın yanaşmayacağını açıkladı. Venizelos İstanbul Polis Teşkilatı'na da el konulmasını istedi. Sayfa 444-451. Aynı gün yüksek komiserlere kesin talimat verildi. İstanbul'un işgalinde şimdilik meclis dağıtılmayacak, sivil yönetime el konulmayacaktır. Buna karşılık PTT örgütü, Harbiye Nazırlığı ve İstanbul Polisi kontrol altına alınacaktır. Tehlikeli milliyetçi liderlerin tutuklanması izlenen politikaya uygun olacaktır. Yüksek komiser bu konularda tam yetkilidir. Sayfa 443. Yine 10 Mart günü İstanbul'daki İngiliz, Fransız ve İtalyan yüksek komiserleri konuyu görüştüler. Türkiye'nin paylaşılmasını öngören barış antlaşmasının Türklere empoze edilmesi halinde şu tepkilerle karşılaşılabileceğini hükümetlerine tellediler. Türkiye barış antlaşmasını toptan reddedebilir, padişah düşebilir ve yeni bir padişah başa geçebilir. Parlamento Anadolu'ya kaçırılabilir ve Anadolu'da yeni bir hükümet kurulabilir. Sayfa 452-453. Ama tepkiler ne olursa olsun ok yaydan çıkmış, karar verilmiştir. İstanbul işgal edilecek ve tehlikeli milliyetçi liderler yakalanacaklardır. İstanbul'da Rauf Orbay Bey haberi zamanında alır ve 11 Mart günü Atatürk'e şu telgrafı çeker. Dün akşam inanılır İtalyan kaynaklarından güvenilir bir kimseye gizlice verilen haberlerde yabancı temsilcilerin dün öğleden sonra toplanarak Londra'dan gelen ve İstanbul'daki Kuvayi Milliye başlarını tutuklama emrini kapsayan konuyu görüşerek kabul ettikleri, bu nedenle bu gibi kimselerin bir an önce İstanbul'dan uzaklaşmaları gerektiği bildirilmiştir. Biz bunu ya muhaliflerin bir blöfü ya da Millet Meclisi'nin feshi sonucuna varacak olan Ferit Paşa'nın iktidara getirilmesi gibi iki şıkka hamlediyoruz. Tabii her iki ihtimale karşı da buradan hiçbir yere gidilmeyecek, işin sonuna kadar namus vazifesi yapılacaktır. Rauf Orbay'ın hatıraları, Yakın Tarihimiz Cilt 3, sayfa 274. Atatürk ertesi gün Ankara'dan Rauf Bey'e şu talimatı yetiştirir. İngilizlerin tutuklama kararına karşı meclisin sonuna deyin yiğitçesine görevini yapması pek yararlı ve parlaktır. Ancak sizinle birlikte varlıkları ileriki işlerimiz ve girişimlerimiz için çok gerekli olan arkadaşların sonunda bize katılmaları kesin olarak güven altına alınmalıdır. Yoksa grubun birlik ve kararlı olarak iş görmesini düzenleyebilecek kişileri şimdiden görevlendirerek sizlerin hemen buraya gelmeniz çok gereklidir. Buraya gelecekler arasında yurdu temsil niteliğinde olanlarla gerekince hükümeti kurmaya ve yönetmeye yeterli kişilerin bulunması önemlidir. İtilaf devletlerinin zorlama tedbirlerine başvuracakları kuşku götürmez. Atatürk Söylevi 1, sayfa 297. Atatürk Ankara'dan durumu daha net görür. İtilaf devletlerinin zorlama tedbirlerine gideceklerini, yani İstanbul'u işgal edeceklerini bildirir. Bu görüşünü perçinlemek için Rauf Bey'e Ankara'dan bir başka haber daha iletir. Ankara'daki İngiliz temsilcisi Whittle, aldığı bir tel üzerine eşyası, ağırlıkları ve yanındaki adamlarıyla birlikte Ankara'dan ayrılıp İstanbul'a yollanmıştır. Atatürk yine 11 Mart günü Rauf Orba'ya bu işin itilaf devletlerince İstanbul'da alınan tedbirlerle ilgili bulunduğu kuşku götürmez diye yazar. Sayfa 296. Rauf Bey ise önceleri İstanbul'un işgal edileceğine ve Kuvayi Milliyecilerin yakalanacaklarına pek inanamaz. Aldığı doğru haberi bile blöf ya da damat Ferit Paşa'yı başa geçirmek için düzenlenmiş bir oyun olarak görür. 12 Mart günü Rauf Bey ile heyeti temsiliye üyesi mebuslarından Masar Müfit Kansu arasında meclis binasında şu konuşma geçer. Rauf Bey, dün itilaf temsilcileri öğleden sonra toplanmışlar. Londra'dan Kuvayi Milliye başlarını tutuklama emri gelmiş. Onu görüşerek kabul etmişler. Bunların bir an önce İstanbul'dan uzaklaşmaları lazımmış. Masar Müfit Bey, bu haber doğru ve kesin midir? Bu konudaki fikir ve düşünceniz nedir? Rauf Bey, ya itilaf devletlerinin bir blöfü ya da millet meclisini feshederek Ferit Paşa'yı kabine başına getirmek. Masar Müfit Bey, sonra? Rauf Bey, sonrası bir blöfle bazı kişileri kaçırmak, böylece mecliste bir skandal yaratarak milliyetçilerin aleyhinde bir hareket yapmak. Masar Müfit Bey, gidecek miyiz? Rauf Bey, hayır, işin sonuna kadar namus görevi yapacağız. Masar Müfit Bey, pekala, sizinle aynı fikirdeyim. Rauf Bey, keyfiyeti Mustafa Kemal Paşa'ya yazdım. Bakalım o ne fikir ve mütalada bulunacak. Masar Müfit Kansu, Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le beraber, cilt 2, sayfa 550-551. Mustafa Kemal Paşa'nın karşılığı gelmiştir. Rauf Bey, İstanbul'dan Ankara'ya gitmeye karar veremez. Konuyu görüşmek üzere İstanbul'da Kara Vasıf Bey'in evinde bir toplantı yapılır. Rauf Bey'den başka Masar Müfit Kansu, İbrahim Süreyya Yiğit, Yunus Nadi Beyler de toplantıda bulunurlar. Ankara'ya gitmek ya da sonuna kadar İstanbul'da kalmak konusunda şu düşünceler ortaya atılır. Biz Ankara'ya gidersek mecliste bir panik olacağı kuşkusuzdur. Heyeti temsiliye üyeleri kaçtı denilecek. Öteki mebuslar da ya kaçacaklar ya da bir tehlike var ki kaçtılar diye onlar da bir tarafa saklanacaklar. Kısacası sonuç panik olacak. Her türlü tehlikeye karşı sonuna kadar direnmek daha uygun olacaktır. İtilaf devletleri meclisi kapatırlarsa, tutuklamalar başlarsa o zaman Ankara'ya gitmek doğru olur. Zaten bu amaçla bazı tedbirler alınmıştır. Söz gelişi, gitmek isteyecek olanlar belli parolalarla Üsküdar'dan Sultantepe'de Özbek dergahına başvuracaklar. Oradaki örgüt aracılığıyla da Kısıklı yoluyla geçebileceklerdir. Bu tedbir alınmış, güvenilir mebuslara parolalar bildirilmiş olduğu ileri sürülerek şimdilik Ankara'ya gitmekten vazgeçmeye karar verilmiştir. Sayfa 551-552. Bu kararla İstanbul'da Kuvayi Milliyeci mebuslar Atatürk'ün kesin emrini dinlememiş olurlar. Özellikle Rauf Bey'in hemen Ankara'ya dönmesini Atatürk ısrarla istemişti. Rauf Bey gitmek için herhangi bir kıpırdanışta bulunmaktan başka öteki yakın arkadaşlarına da gitmeme yolundaki fikrini kabul ettirmiştir. Bu arada tehlike yaklaşır. Atatürk'ün telgrafını aldıktan sonra neden Ankara'ya gitmek istemediğini Rauf Bey şöyle anlatır. Mustafa Kemal Paşa bu telgrafıyla meclis basılıp da benim yakalanmam ihtimali belirdiği anda bazı arkadaşları yanıma alıp Anadolu'ya kaçmamı istiyordu. Fakat ben paşanın işaret ettiği vasıftaki arkadaşlarla kaçtığım takdirde İngilizlerin meclisi basmak lüzumunu duymayacaklarını kuvvetle tahmin ettiğim ve bu tahminim tahakkuk ettiği takdirde evvelce Anadolu'da kumandanlar toplantısında verdiğimiz kararla tespit ettiğimiz şekilde Millet Meclisi'nin ve dolayısıyla milli hükümetin kurulmasına yol açılamayacağını düşündüğüm için ne olursa olsun İngilizleri dünya ve milletimiz gözünde zalim ve mütecaviz duruma sokmak maksadı ile kaçmamak kararını verdim. Ve Mustafa Kemal Paşa'ya yazdığım son telgrafla da müşterek kararımızı hatırlatarak biz burada kalıp vicdan borcumuzu yapacağız diyerek bu kararımı kendisine bildirdim. Esasen meclis o güne kadarki çalışmalarıyla yapılması gereken işleri yapmıştı. Misak-ı Milli'yi meclisten geçirecektik, geçirdik. Şimdi asıl gayemize ulaşmak için meclisi bastırma işi kalmıştı. Bunu da behemeyal, dilediğimiz şekilde neticelendirmemiz gerekiyordu. Yoksa kaçmak benim için üzerinde zihin yorulmaya değer bir mesele değildi. Rauf Orbay'ın hatıraları, yakın tarihimiz cilt 3, sayfa 274. Rauf Orbay, olayların gelişmesine göre sonradan kaleme alınmış bir savunma izlenimi veren anılarına devam eder. Ben buradan, İstanbul'dan Anadolu'ya mütemadiyen kıymetli insanlar kaçırdım. Kendim de kaçabilirdim fakat kaçtığım takdirde meclisin basılmaması ihtimali olduğu gibi bir başka mahsur da vardı. Mecliste Felah-ı Vatan grubunu teşkil eden arkadaşların hepsi buraya bize, daha doğrusu bana inanarak gelmişlerdi. Kaçtığım takdirde bu arkadaşların işte çeşitli vaatlerle bizi buraya getirdiler, şimdi de kaçıp gittiler, bizim başımızı da belaya soktular diyerek mecliste kalmaları ve kendilerine katılacak olan diğer kalanlarla meclisi devam ettirmeleri ihtimali vardı. Sonra da ben Anadolu'da bir orduya kumanda edecek değildim. Oradaki arkadaşlar yeni kuracakları meclisle yeni hükümeti de teşkil edip idareyi yürütebilirlerdi. Fakat asıl olan behemihal meclisin İngilizler tarafından basılmasını sağlamaktı. Bu olmadıkça Anadolu'da ne millet meclisi ne de milli hükümet kurulabilirdi. Sayfa 275. Rauf Bey meclisi İngilizlere bastırmayı adeta tek amaç edinmiş gibi konuşur. İstanbul meclisi basılmadan Ankara meclisinin açılmayacağını söyler. Bu kuşkuludur. Atatürk meclisi İstanbul'da değil doğrudan doğruya Anadolu'da toplamayı istiyordu. Yani İstanbul'un işgalinden, İstanbul meclisinin basılmasından önce bile Anadolu meclisinin açılabileceği kanısındaydı. İstanbul işgal edildikten sonra Ankara'da meclisi toplamak daha da kolay ve haklı olacaktı. Bunun için İstanbul meclisinin basılmış ya da basılmamış olması pek fark yaratmayacaktı. Ama asıl dikkati çeken nokta şudur ki Rauf Bey İstanbul meclisini bastırdıktan sonra da Anadolu'ya geçmek arzusundan ya da niyetinden hiç söz etmez. Önce meclisi bastırayım sonra Anadolu'ya kaçarım fırsat bulabilirsem tabii gibilerden bir düşünce ileri sürmez. Anadolu'da meclisin açılmasını, milli hükümetin kurulmasını kendi deyimiyle oradaki arkadaşları bırakmış gibi davranır. Ben Anadolu'da bir orduya kumanda edecek değildim. Oradaki arkadaşlar yeni kuracakları meclisle yeni hükümeti de teşkil edip idareyi yürütebilirlerdi der. Bu sözlerinde sanki kendisinin Anadolu'daki arkadaşlarından ayrılmış olduğu havası sezilir. Bu arada tehlike gittikçe yaklaşır. İstanbul'un işgali, milliyetçilerin yakalanıp sürülmeleri artık gün meselesi değil, saat meselesidir. Atatürk son saatlerde Rauf Bey'e bir telgraf daha ulaştırır. 15-16 Mart gecesi ulaştığı anlaşılan bu son mesajı ve verdiği karşılığı Rauf Bey şöyle anlatır. Gece yarısı Mustafa Kemal Paşa'dan acele bir telgraf geldi. Mahrem muhaberimize vasıta olan Harbiye Nazırı Fevzi Paşa'nın çakmak, Seryaveri Salih Bey'in omurtak, bana gönderdiği bu telgrafta Kemal Paşa, Osmanlı Bankası ile 1.000 lira gönderdim, al da gel, diyordu. Ben de derhal, evvelce kararlaştırdığımız gibi namus borcumu yapacağım. Meclisi bastırmak için burada kalacağız. Aksi takdirde, bize güvenerek burada kalanlar kendilerine haber verilmeden aralarından ayrılışımıza mağber olurlar ve içtimaya devam ederlerse o zaman meclisin Ankara'da toplanması meselesi ciddi şekilde tehlikeye girer şeklinde karşılık verdim. Sayfa 275. Böylece Rauf Bey Atatürk'ün son çağrısını da itmiş, İstanbul'dan kaçmamaya kararlı olduğunu bir kez daha bildirmiş olur. Evvelce kararlaştırdığımız gibi sözcüklerinden neyin kastedildiğini anlamak zordur. Evvelce kararlaştırılan, Atatürk'ün isteksizliğine rağmen kararlaştırılan, meclisin Anadolu'da değil de İstanbul'da açılmasıydı ama sonuna kadar tehlike kapıyı çaldığı dakikalara kadar mecliste kalınması yolunda bir karar yoktur. Olsa bile bu kez Milli Kurtuluş Hareketi'nin lideri üst üste Anadolu'ya gel diye çağrıda bulunduğuna göre eski kararların artık hükümsüz sayılması, liderin çağrısına uyulması gerekmez miydi? İstanbul'daki mebusları muğber etmemek için Mustafa Kemal Paşa'yı muğber etmeyi yeğe tutma mantığını anlamak gerçekten pek güçtür. Sivas Kongresi'nin ikinci adamı Felah-ı Vatan grubunun lideri İstanbul'dan bir adım atar atmaz ve İngilizlerin gelip meclise basmalarını, kendisini tutuklayıp Malta'ya sürmelerini bekler. Sonunda beklenen başa gelir. 16 Mart 1920 sabahı müttefikler İstanbul'u işgal ederler. İşgal başladıktan sonra İngiliz Yüksek Komiserliği baş tercümanı Mr. Ryan, Sadrazam Salih Paşa'ya, Fransız Yüksek Komiserliği müsteşarı M. Ledo'ya saraya giderler ve saat 10'dan başlayarak İstanbul'un işgal altına alındığını bildiren notaları sunarlar. Salih Paşa epeyce kaygılanır ve bu işgalin İstanbul hükümetinin sonu olacağını söyler. Padişah Vahdettin ise üzüntüyle notayı aldığını bildirmekle yetinir. Bilal Nevşimşir, İngiliz belgelerinde Atatürk 1, sayfa 463-465. 12. ayrımın sonu, sayfa 192.